Iron 5, Şahika, A.J. Cronin, sayfa 44. Onun üzerinde çizgili bir pantolon ve ince bir rozet takmış, züppe Dr. Gable'la aptalca giyinmiş fırçalı saçlı maden müdürü Mr. Watkins'in arasında oturmasına sebep kendisinin olduğunu düşünerek gözlerini indirdi. Sonunda Watkins'in gülerek söylediği, "Hala benim yok şairli sevgilim misiniz Mrs. Marlowe?" sözleri üzerine kıskançlıkla başını kaldırdı. Christine'e baktı. Onu gayet samimi bir şekilde otururken gördü. Üzerinde yakası ve kolları beyaz olan yeşil bir elbise vardı. O anda duyduğu hayranlık genç kız tarafından görülür korkusuyla başını başka tarafa çevirdi. Ne söylediğini pek iyi bilmeden yanında oturan Mrs. Watkins ile konuşmaya başladı. Kadın örgüsünü de beraber getirmişti. Yemeğin geri kalan kısmında başka biriyle konuşmayı arzu ettiği halde bu ızdıraba dayandı. Doktor Brownwell masanın başından boşalmış tabaklara bakarak Napolyonvari bir pozla konuştu. "Öyle sanıyorum ki hepimiz yemeklerimizi bitirdik. Salona geçelim mi?" Misafirler salonda değişik yerlere oturdular. Herkes program olarak hazırlanan müziğin başlamasını bekliyordu. Brownwell sevgiyle karısına doğru yürüdü ve onu piyanoya götürdü. "Bu gece ilk olarak neyle başlayalım hayatım?" Gable söze karıştı. "Temple Bells. O şarkıdan hiç bıkamıyorum Mrs. Brownwell." Mrs. Brownwell piyanonun taburesine oturdu. Şarkıyı söyleyerek çalmaya başladı. Kocası yanında bir eliyle enfiye çeker gibi, diğeriyle de notaları çevirerek duruyordu. Gladys'in kontralto bir sesi vardı. Bütün derin notaları çenesini yukarı doğru kaldırarak göğsünden çıkartıyordu. Aşk şarkısından sonra Wandering By ve Just a Girl isimli şarkıları söyledi. Hararetle alkışlandı. Brownwell memnun bir sesle mırıldandı. "Bu gece çok güzel söylüyor." Doktor Gable şarkı söylemesi için kandırıldı. Sinirli sinirli yüzüyle oynayarak iyi bir yentilenmiş olmasına rağmen hala dik duran saçlarını düzeltti. Doktor Gable şarkı söylemesi için kandırıldı. Sinirli sinirli yüzüyle oynayarak iyi bir yentilenmesine rağmen hala dik duran saçlarını düzeltti. Esmer adam ev sahibini saygıyla selamladı. Sonra ellerini önünde kavuşturarak güzel bir şekilde Lovin' Sweet Seville isimli şarkıyı arkasından da rica üzerine Toreador'u söyledi. Mrs. Watkins çabucak konuştu. "Doktor Gable, siz bu İspanyol şarkılarını her zaman çok iyi söylüyorsunuz." Gable yerine otururken gülümsedi. "Herhalde bu benim İspanyol kanımdan geliyor." Andrew Watkins'in gözlerinde şeytanca bir ışığın yanıp söndüğünü gördü. Hakiki bir galle olan ihtiyar maden müdürü müzikten çok iyi anlıyordu. Geçen kış Verdi'nin en zor operalarından birini işçilerine dinletmek için sahneye koymuştu. Şimdi piposunu içerken kendinden geçmiş bir halde dinliyordu. Andrew, Watkins'in bu değersiz şarkılar karşısında içinden gülüp gülmediğini düşünmekten kendini alamadı. Kristin gülümseyerek şarkı söylemeyi kabul etmeyince, Watkins dudağı seyirerek ona doğru döndü. "Yanılmıyorsam siz de benim gibi yalnız piyano çalmasını seviyorsunuz." Sonra gözler odanın ortasına gelmiş olan Dr. Brownwell'e çevrildi. İhtiyar adam gırtlağını temizleyerek bir ayağını öne doğru uzattı. Başını geriye doğru atarak elini Napolyonvari ceketine soktu. "Baylar ve bayanlar, şimdi sizlere The Fallen Star isimli müzikal monoloğu söyleyeceğim." Gladys piyanoda ona eşlik ederken Brownwell söylemeye başladı. Hassasiyet dolu olan parça, bir zamanların parlak bir artistinin sonradan yoksulluğa düşmesini anlatıyordu. Brownwell hüzünlü bir şekilde söylüyordu. Şarkının dram kısmı başladığı zaman Gladys bas notalara basıyordu. Isırap çoğaldıkça ince sesler çıkartıyordu. Brownwell şarkının son kısmını da okuyarak parçayı bitirdi. Mrs. Watson'ın örgüsü yere düştü. Üzüntüyle gözleri yaşarmıştı. Bramwell'e baktı. Zavallı kadın, zavallı kadın. Siz bu parçayı her zaman çok güzel söylüyorsunuz doktor. Şarap dolu bardakların gelmesi odada son bir hareket yarattı. Saat 11'i gösteriyordu. Bramwell'in tertiplediği bu gecenin havasını bozmamak için herkes gitmek üzere kalktı. Gülüşerek ev sahiplerine teşekkür edip birer birer evden ayrılıyorlardı. Andrew paltosunu giyerken Kristin'le bütün gece bir tek kelime bile konuşmadığını düşünerek üzüldü. Dışarıda bahçe kapısının önünde durdu. Onunla konuşması gerekirdi. Boşuna geçen geceyi düşündü. Fakat o da kendisine hiç bakmamıştı. Aynı odada yakınındaydı ama budalaca gözlerini ayaklarına dikmiş, genç kıza tek kelime bile konuşmamıştı. Perişan bir halde düşündü. Oh Allah'ım, ben düşen yıldızdan da beterim. En iyisi eve gitmek. Eve gidip yatmak. Fakat gidemedi. Orada dururken kızın yalnız başına merdivenlerden inerek kendisine doğru geldiğini görünce kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Bütün kuvvetini toplamasına rağmen kekeleyerek sordu. Miss Barlow, sizi evinize kadar götürebilir miyim? Özür dilerim. Daha önce Mr. ve Mrs. Watson'a söz vermiştim. Kalbi burkuldu. O an kendisini kovulmuş bir köpek gibi hissetti. Buna rağmen durdu. Yüzü solgundu. Kelimeler birbiri ardından aceleyle dudaklarından döküldü. Sizden sadece Howells olayı için özür dilemek istiyorum. Oraya size ukala bir şekilde otoritemi göstermeye gelmiştim. Benim iyi bir dayak yemem lazımdı. Çocuklar için yaptığınız şeyler fevkalade. Bunun için size hayranım. Hem kanunlara uymak onları harfiyen tatbik etmekten çok daha iyi. Bunlarla başınızı şişirdiğim için özür dilerim. Fakat söylemeye mecburdum. İyi geceler. Kızın yüzünü göremiyordu. Cevabını beklemeden yanından ayrıldı. Yürürken kendini günlerden beri ilk defa olarak mutlu hissediyordu. Yarım senelik staj raporu şirketin bürolarından geldi. Sonuçlar, Mrs. Page'i ciddi bir şekilde düşünmeye sevk etti. Ona banka müdürü Anurin Rees ile konuşacak yeni bir konu çıkmış oldu. 18 aydır ilk defa olarak isimler bildiriliyordu. Andrew'un gelişinden sonra Dr. Page'in listesindeki hastalara 70 yeni isim daha eklendi. Gelirinin artması Bloodwyn'i sevindirmişti. Bununla beraber kadın, genç adamı rahatsız eden bir takım düşüncelere sahipti. Yemeklerde ise kuşkulu bakışlarla Andrew'u süzüyordu. Mrs. Brownwell'in toplantısını izleyen çarşamba günü, Bloodwyn öğle yemeğine neşe saçarak aceleyle indi. ''Uzun zamandır düşünüyordum. Siz buraya geleli hemen hemen 4 ay oluyor. Pek de fena çalışmıyorsunuz. Sizden şikayet etmiyorum.'' Tabii Dr. Page ile kıyaslanamazsınız. Geçenlerde Mr. Watkins, Dr. Page'in tekrar çalışmaya başlamasını 4 gözle beklediklerini, onun çok akıllı olduğunu, yerine kimseyi almayı düşünmediklerini söyledi. Kocasının hünerlerini anlatmaya başladı. İnanmazsınız, onun yapamayacağı hiçbir ameliyat yoktur. Onu ameliyat yaparken görmeliydiniz. Bir seferinde adamın beynini çıkarttı. İşini bitirince tekrar yerine koydu. İskemlesinde geriye doğru yaslanarak Andrew'a baktı. Sözlerinin onun üzerinde yaptığı etkiyi görmek istiyordu. Sonra gülümseyerek devam etti. Doktor Page işe yeniden başlayınca Blainville'de herkes çok sevinecek. Yakın bir gelecekte, belki de bu yaz çalışmaya yeniden başlayacağını Mr. Watkins'e söyledim. Andrew, aynı haftanın sonunda bir öğleden sonra muayenelerinden döndüğü zaman karşılaştığı manzarayla çok şaşırdı. Edward baştan aşağı giyinmiş verandada oturuyordu. Dizlerinin üzerinde battaniye ile titreyen başında da bir bere vardı. Sert bir rüzgar esiyordu. Nisan güneşinin ışınları solgun ve soğuk olan bir vücudu ısıtıyordu. Bayan Page gururla verandada Manson'a doğru koştu. İşte görüyorsunuz değil mi? Doktor artık kalktı. Biraz evvel Bay Watkins'e telefon ederek doktorun bugün çok daha iyi olduğunu, yakında işe başlayacağını söyledim. Öyle değil mi şekerim? Andrew o an kanının başına sıçradığını hissetti. Kim getirdi onu buraya? Bloodwen küstahça cevap verdi. Ben getirdim. Niçin getiremeyecekmişim? O benim kocam değil mi? Hem eskisine kıyasla çok daha iyi. Andrew kelimeleri yavaş bir sesle söylüyordu. Onun kalkmaması gerektiğini bilmiyor musunuz? Çabuk bana yardım edin. Onu yatağına götürmemiz lazım. Edward yavaşça söze karıştı. Evet evet, beni yatağa götürün. Üşüdüm. Kendimi iyi sezmiyorum. İhtiyar adam Manson'ın yüzündeki kederi görünce ağlamaya başladı. Yanında duran Bloodwayne'in de gözleri yaşardı. Kollarını kocasının boynuna dolayarak ağlayıp özür dilemeye başladı. Ağlama şekerim, ağlama. Yatağına gideceksin. Bloodwayne seni götürecek. Bloodwayne sana bakacak. Bloodwayne seni sever. İhtiyarın sert yüzüne ıslak öpücükler kondurdu. Andrew yarım saat içinde Edward'ı tekrar yukarı çıkartıp yatağına yatırdı. Sonra kızgın bir halde mutfağa indi. Annie gerçek bir dosttu. Aynı mutfakta birçok defa sırlarını birbirlerine söylemişler. Bu orta yaşlı kadın kilerde erzağın az olduğu zamanlarda ona elma yahut üzümlü kek getirmişti. Bazen Thomas'ın dükkanına koşup çift porsiyon balık yemeği almış, kendilerine mutfakta mum ışığı altında ziyafet çekmişlerdi. Annie 20 yıla yakındır Page'lerde çalışıyordu. Blainville'de hepsi de temiz insanlar olan birçok akrabası vardı. Burada uzun zamandır çalışmasının sebebi Doktor Page'e olan sevgisiydi. Andrew rica etti. Annie, bana çayımı burada ver. Bloodwayne artık dayanamıyor. Annie'nin ziyaretçileri olduğunu sonradan fark etti. Bunlar kız kardeşi Alwyn'la eniştesi Emmy Rees Hodges'di. Birkaç defa onları görmüştü. Emmy Rees Blainville madeninde çalışıyordu. Sağlam, iyi tabiatlı, iri adamdı. Sert görünüşlü bir yüzü vardı. Manson onları görünce şaşırdı. Bir an tereddüt etti. Fakat genç kadın Andrew'un çekindiğini anlayarak konuştu. Eğer çayınızı içecekseniz bizden sıkılmayın doktor. İçeri girdiğiniz zaman biz de sizden bahsediyorduk. Öyle mi? Evet. Alwyn kız kardeşine baktı. Öyle bakmana hiç lüzum yok Annie. Ben doğruyu söylerim. Herkes senelerdir sizin kadar iyi bir doktor görmediklerini söylüyor. Hastalarınızı ne kadar dikkatle muayene ettiğinizden söz ediyorlar. Eğer bana inanmazsanız Emir ise sorun. Bu işin sizin hakkınız olduğunu söylüyorlar. Herkes Bayan Page'e kızıyor. Sizin hakkınızdaki bu konuşmaları duyduğu için Doktor Page'i kaldırdı. Zavallı ihtiyarcık, yalandan iyiymiş gibi görünüyor. Andrew çayını bitirince yanlarından ayrıldı. Alwyn'ın açık sözlülüğü kendisini üzmüştü. Fakat Blainville halkının kendisini daha şimdiden sevdiğini duymak gururunu okşuyordu. Birkaç gün sonra demir madeninde çalışan baş frezeci Joe Morgan ve karısı ziyaretine geldikleri zaman bunun kendisine verilen bir değer ifadesi olduğunu anladı. Morganlar orta yaşlı bir çiftti. Durumları pek iyi değildi fakat bölgede namuslu insanlar olarak biliniyorlardı. 20 yıldır evliydiler. Andrew onların yakında Güney Afrika'ya gideceklerini duymuştu. Morgan, Johannesburg'daki altın madeninde çalışacaktı. Orada çalışan işçiler çok iyi para kazanıyordu. Karı koca ziyaretlerinin sebebini sıkılarak anlattıkları zaman Andrew çok şaşırdı. Efendim, gördüğünüz gibi bayanın çocuğu olacak. Bunun için 19 yıl bekledik. Bizler hayatından memnun basit insanlarız. Yolculuğumuzu doğumdan sonraya bıraktık. Birçok doktora gitmeyi düşündük. Fakat sonunda bu işi yapabilecek tek doktorun siz olduğuna karar verdik. Bu bizim için çok şey ifade ediyor. Bunun zor bir işi olduğuna eminim. Bayan 43 yaşındadır. Bizi sevindirmek için elinizden gelen her yardımı yapacağınıza eminiz. Andrew kendisine değer verildiği için içinde ılık bir haz duyarak işi üzerine aldı. bu açık, maddi bir yönü olmayan değişik bir duyguydu. Son günlerde kendini kaybolmuş, yapayalnız kalmış gibi hissediyordu. Bütün ruhunu alt üst eden bir takım duygularla doluydu. Bazı anlar kalbi, şimdiye kadar bilmediği bir acıyla burkuluyordu. Daha evvelce aşkı ciddiye almamış, düşünmemişti. Üniversitede fakirliği ve kötü giyimiyle ün yapmıştı. İmtihanlarında başarı sağlayabilmek için kadınlardan daima uzak durmuştu. St. Andrews Üniversitesi'nde bir öğrencinin danslar ve partiler veren sosyal faaliyetlerde bulunan bir gruba gitmesi için mesela arkadaşı Freddie Hampton gibi yüksek tabakadan olması lazımdı. Bütün bunlar o zamanlar kendisini üzmüştü. Andrew okulun en çok çalışan, bütün eğlenceleri sigara içmek yahut bir bilardo salonuna gitmek olan fakir bir zümreye dahildi. Bütün bunlara rağmen Hampton onun en iyi arkadaşıydı. Çoğu zaman hayal kurardı. Fakat fakirliğinden dolayı hayal kurmak yalnız zengin insanların hakkıymış gibi onları zihninden kovmuştu. Şimdi ise harap muayenehanenin penceresinden dalgın gözlerle maden yığınlarına bakarken genç öğretmeni düşünüyordu. O anda kahkahalarla gülmek istedi. Pratik olduğu için daima kendisiyle övünürdü. Aynı zamanda sağlam bir iradeye sahipti. Hoşlandığı şeyler üzerinde karar verir, duygularıyla savaşırdı. İyice düşünerek kızın kusurlarını bulmaya çalıştı. Güzel değildi. Vücudu çok küçük ve zayıftı. Yanağının üst kısmında bir ben vardı. Üst dudağındaki ince bir çizgi güldüğü zaman belli oluyordu. Acaba kendisinden nefret etmiş miydi? Zayıf bir şekilde duygularına yenildiği için iradesizliğine kızdı. Henüz sadece bir asistandı. Hem ne biçim bir doktordu kendisi? Geleceğine engel olacak, hatta şimdi bile işine ciddi bir şekilde zarar veren bir aşkı nasıl düşünebiliyordu? Büyük bir çabayla zihnini başka işlere verdi. Halbuki kendisini aldatıyordu. Uzun zamandır haber alamadığı Londra'da bir hastanede çalışan arkadaşı Freddie Hampton'a uzun bir mektup yazdı. Bu arada uzun uzun Danny'den de bahsetti. Fakat Philip sanki hayatı mahvolmuş bir insan gibi bazen arkadaşça bazen de soğuk davranıyordu. Andrew bütün gücüyle çalıştığı halde ne Christine'i aklından ne de kendisine eziyet eden özlemi kalbinden çıkartabildi. Onu Brownwell'lerin kapısındaki itirafından beri hiç görmemişti. Acaba o da Andrew'u düşünmüş müydü? Onu görmeyeli çok zaman olmuştu. Bank sokağından geçerken genç kızı görmediği için nefretle karışık bir özlem duyuyordu. Umutlarının hemen hemen tükendiği 25 Mayıs Cumartesi günü şu şekilde bir mektup aldı. Sevgili Doktor Manson, Bay ve Bayan Watkins yarın akşam yemeğe geliyor. Eğer yapacak daha önemli bir işiniz yoksa siz de gelir misiniz? Saat 7:30. Ta bekliyorum. Sevgilerle, Kristin Berlow. 5. ayrımın sonu. Sayfa 52.